11. Korsika Canavarı. 18. Louis, karşısında bu allak bullak olmuş yüzü görünce önündeki masayı sertçe itti. ''Neyiniz var Sayın Baron?'' diye haykırdı. ''Altüst olmuş gibi görünüyorsunuz. Bu şaşkınlığın, bu tereddütün, Monsieur de Blacas'ın söyledikleriyle ve Monsieur de Wilford'un doğruladıklarıyla bir bağlantısı mı var?'' Monsieur de Blacas hızla barona yaklaştı ama kralın mahiyetindeki kişinin korkusu devlet adamının kibrinin ağır basmasını engelliyordu. Gerçekten de böyle bir durumda, böyle bir konu hakkında bakanı aşağılamaktansa onun tarafından aşağılanmanın kendisi için avantajlı olduğunu düşünüyordu. "Majesteleri," diye geveledi baron. "Evet, konuşun." Bunun üzerine İç Güvenlik Bakanı umutsuz bir hamleyle 18. Louis'nin önünde diz çöktü. Bir adım gerileyen kral kaşlarını çattı. ''Konuşacak mısınız?'' ''Ah, majesteleri, ne korkunç bir felaket. Acınacak bir durumdayım. Kendimi asla bağışlamayacağım.'' ''Monsieur, size konuşmanızı emrediyorum.'' dedi 18. Louis. ''Majesteleri, Zorba 28 Şubat'ta Elba Adası'ndan ayrılıp 1 Mart'ta karaya çıkmış.'' ''Nereye çıkmış?'' diye sordu kral aceleyle. ''Fransa'ya majesteleri, Antibes yakınlarında Huan Koyu'na.'' ''Zorba 1 Mart'ta Paris'in 250 fersah uzağındaki Antibes kıyılarında Huan Koyu'nda karaya çıkıyor ve siz bunu ancak 3 Mart'ta öğreniyorsunuz.'' ''Monsieur, bu söyledikleriniz doğru olamaz. Size yanlış rapor vermişler ya da siz aklınızı kaçırmışsınız.'' ''Keşke, majesteleri, söylediklerim doğru.'' Tasvir edilemez bir öfke ve korkuyla kolunu sallayan 18. Louis, yüreğine ve yüzüne aynı anda beklenmedik bir darbe almışçasına ayağa fırladı. ''Fransa'da!'' diye haykırdı. ''Demek zorba Fransa'da. Ama gözünüz bu adamın üzerinde değil miydi? Kim bilir, belki de onunla uzlaşıldı.'' ''Ah, majesteleri!'' diye haykırdı Duc de Blacas. ''Monsieur Dandre ihanetle suçlanacak bir insan değil. Majesteleri, hepimizin gözü kör olmuştu ve İç Güvenlik Bakanı da bizim bu körlüğümüzü paylaştı. Hepsi bu.'' ''Ama,'' dedi Wilford, ardından hemen lafını yarıda kesti. ''Ah, pardon, pardon majesteleri,'' dedi öne doğru eğilerek. ''Heyecanıma hakim olamıyorum. Majesteleri beni bağışlama lütfunda bulunsun.'' ''Konuşun Monsieur, çekinmeden konuşun,'' dedi kral. ''Bizi bu felaketten sadece siz haberdar ettiniz. Çözüm bulmamıza yardım edin.'' ''Majesteleri,'' dedi Wilford. ''Güney zorbadan nefret ediyor. Riske girip güneyden giderse, halkın Provence ve Lunguedoc'ta ona karşı ayaklanacağını düşünüyorum.'' ''Evet, bu doğru ama Sisteron ve Gap yolundan ilerliyor,'' dedi bakan. ''Demek ilerliyor, ilerliyor öyle mi?'' dedi 18. Louis. ''Demek Paris'e doğru geliyor.'' İç Güvenlik Bakanı söylenenleri tamamen onaylarcasına sessiz kaldı. ''Ya Dupine, Monsieur?'' diye sordu Kral Wilford'a. ''O bölgede yaşayanların da Provence'deki gibi ayaklanabileceğini düşünüyor musunuz?'' ''Majestelerine acımasız bir gerçeği söyleyeceğim için üzgünüm. Dupine sakinleri Provence ve Languedoc halkından farklı bir eğilimde. Montagnard'lar Bonapartçıdır majesteleri.'' ''Demek iyi istihbarat toplamış,'' diye mırıldandı 18. Louis. ''Peki yanında kaç kişi var?'' ''Majesteleri bunu bilmiyorum,'' dedi bakan. ''Nasıl, bilmiyor musunuz? Bu gelişmeyle ilgili bilgi toplamayı unuttunuz mu?'' ''Doğru, bu mesele çok da önemli değil,'' diye ekledi buyurgan bir gülümsemeyle. ''Majesteleri, bilgi edinemedim. Gönderilen notta sadece zorbanın karaya çıktığı ve hangi yolu izlediği yazıyordu.'' ''Bu not elinize nasıl ulaştı?'' Başını öne eğen bakanın alnı kıpkırmızı oldu. ''Telgrafla majesteleri,'' diye geveledi. Öne doğru bir adım atan 18. Louis, tıpkı Napolyon'un yapacağı gibi kollarını kavuşturdu. ''Demek 7 koalisyon ordusunun bu adamı dize getirmesinin, Tanrı'nın bir mucizesinin 25 yıllık sürgünden sonra beni atalarımın tahtına yeniden yerleştirmesinin, 25 yıl boyunca bana vaat edilen bu Fransa'nın insanlarını ve sorunlarını inceleyip çözümlememin ardından bütün istediklerim olmak üzereyken elimde tuttuğum güç yerinden fırlayıp beni mahvedecek, öyle mi?'' dedi yüzü öfkeyle solarken. Kader için hafif kaçan böyle bir şeyin bir insanı ezmeye yeteceğini hisseden bakan, ''Majesteleri bu kader,'' diye mırıldandı. ''Demek düşmanlarımızın söyledikleri doğruymuş. Hiç ders çıkarılmamış, hiçbir şey unutulmamış, öyle mi? Onun durumunda olup ihanete uğrasaydım kendimi teselli edebilirdim. Ama benim tarafımdan en yüksek mevkilere getirilmiş, Benim geleceğim kendilerinin de geleceği olduğu için benim adıma kendilerine gösterdiklerinden daha çok özen göstererek her şeyi denetim altında tutmakla görevlendirilmiş, benden önce hiçbir değeri olmamış ve benden sonra hiçbir değeri kalmayacak ve beceriksizlikleri ve budalalıkları yüzünden sefilce mahvolacak adamların arasında ihanete uğramak. Ah evet Monsieur, çok haklısınız. Bu kaderin işi. Bakan bu korkunç hakaret karşısında iki büklüm olmuştu. Monsieur de Blacas terler boşalan alnını silerken itibarının arttığını hisseden Wilford içinden gülüyordu. Tahttan inmek diye devam ediyordu. Daha ilk anda monarşinin üzerine doğru sürüklendiği uçurumu fark eden 18. Louis. Tahttan inmek ve bunu telgrafla öğrenmek. Ah o gülünç duruma düşmüş adam tarafından kovulup Tularis'in basamaklarından ineceğime ağabeyim 16. Louis gibi giyotun sehpasına çıkmayı tercih ederim. Gülünç duruma düşmek, Monsieur, Fransa'da bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz ama bunu bilmeniz gerekirdi. Majesteleri, majesteleri merhamet edin diye mırıldandı bakan. Yaklaşın Monsieur de Villefort diye seslendi kral arkada kımıldamadan ayakta duran ve kraliyetin kaderinin çılgınca salınıp gittiği bu konuşmanın gidişatını gözlemleyen genç adama. Yaklaşın ve Monsieur'e bilmediği her şeyden daha önce haberdar olabileceğini anlatın. Majesteleri, o adamın herkesten gizlediği projelerini tahmin etmek maddi olarak imkansızdı. Maddi olarak imkansız, evet işte iddialı bir söz. Ne yazık ki nasıl büyük insanlar varsa büyük sözler de vardır. Bunları yeterince gözlemledim. Müsteşarları, büroları, ajanları, muhbirleri ve 1 milyon 500 frank örtülü ödeneği olan bir bakanın Fransa kıyılarının 60 fersah ötesinde neler olup bittiğini bilmesi maddi olarak imkansız. İşte elinde hiçbir imkan olmayan, sıradan bir savcının görevini yerine getiren, tüm emniyet teşkilatımızdan fazlasını bilen ve sizin gibi telgraf kullanma yetkisi olsa tacımı kurtaracak olan Monsieur'e bakın. İç Güvenlik Bakanı'nın derin bir gücenme duygusuyla bakışlarını yönelttiği Wilford, başını zaferin verdiği tevazuyla öne doğru eğdi. ''Bunları sizin için söylemiyorum Blackes'' diye devam etti 18. Louis. Çünkü siz hiçbir şeyi açığa çıkaramadıysanız da en azından şüphelerinizi korumakta ısrar ettiniz. Başka biri olsa, Monsieur de Villefort'un getirdiği haberi anlamsız bulabilir ya da çıkarcı bir ihtiras düşkününün zırvası sanabilirdi. Bu sözcükler, bakanın bir saat önce kendinden emin halde söylediklerine göndermeydi. Villefort, kralın oyununu anladı. Bir başkası kendisini bu övgülerin sarhoşluğuna kaptırabilirdi. Ama o artık kariyerinin tamamen bittiğini hissetse de, İç Güvenlik Bakanı'nın kendisine büyük bir nefret beslemesinden korktu. Gerçekten de gücünün doruğundayken Napolyon'un sırrını tahmin edemeyen bakan, son çırpınışları içinde Wilford'un sırrını öğrenebilirdi. Bunun için Dantes'i sorgulaması yeterliydi. Bu yüzden üstüne gideceğine bakana destek oldu. Majesteleri, sadece Tanrı'nın bir fırtına kopararak engelleyebileceği kadar hızlı gelişen olayların farkında olmalıdır. Majestelerinin benim büyük bir öngörüyle kavradığımı sandığı şey sadece tesadüfün eseridir. Ben sadık bir hizmetkar olarak sadece bu tesadüften yararlanmasını bildim. Hepsi bu. Benim hakkımda edindiğiniz ilk izlenim dışında bana hak ettiğimden fazla değer vermeyin. İç Güvenlik Bakanı çok şey anlatan bir bakışla genç adama teşekkür ettiğinde, Wilford aklında tasarladıklarını başarıyla dile getirdiğini anladı. Kralın minneti hiç azalmamış ve gerektiğinde güveneceği bir dost kazanmıştı. Tamam, dedi kral. Ve şimdi beyler, diye ekledi. Monsieur de Blacas'e ve bakana dönerek. Size ihtiyacım kalmadı, çekilebilirsiniz. Artık savaş bakanıyla görüşmem gerek. Ne mutlu ki orduya güvenebiliriz majesteleri, dedi Monsieur de Blacas. Kral hazretleri ordunun size ne kadar bağlı olduğunu bildiren raporlardan haberdardırlar. Artık bana raporlardan söz etmeyin dük, onlara ne kadar güvenebileceğimi biliyorum. Ama laf raporlardan açılmışken, Sayın Baron Saint-Jacques olayı hakkında yeni bir şeyler öğrenebildiniz mi? Saint-Jacques olayı diye haykırdı kendini tutamayan Wilford. Ama hemen kendisini toparladı. Bağışlayın majesteleri, kral hazretlerine bağlılığım, ona karşı duyduğum ve yüreğimin derinlerine kazanmış saygıyı değil ama saray adabını unutturuyor. Söyleyin ve rahatça konuşun, dedi 18. Louis. Bugün soru sormaya hakkınız var. ''Bugün tam da bu olay hakkındaki yeni gelişmeleri majestelerine bildirmeye gelmiştim.'' diye yanıtladı bakan. Ama majesteleri dikkatlerini koydaki korkunç felakete yönelttikleri için bu bilginin kendilerini ilgilendirmeyeceğini düşündüm. ''Tam tersine Monsieur, tam tersine.'' dedi 18. Louis. O olayın şimdi bizi meşgul eden bu yeni gelişmeyle doğrudan ilgisi olduğunu sanıyorum. Ve General Quesnel'in ölümü belki de bu büyük iç komplonun izini sürmemizi sağlayacak. General Quesnel ismini duyan Wilford irkildi. Gerçekten de majesteleri diye karşılık verdi bakan. Elimizdeki bütün bilgiler bu ölümün önceden sanıldığı gibi bir intiharın değil, bir cinayetin sonucunda gerçekleştiğini gösteriyor. Öğrenildiği kadarıyla General Quesnel ortadan kaybolmadan önce Bonapartçı bir kulüpten çıkmış. Aynı sabah meçhul bir adam onu görmeye gelip Sancak Caddesi'nde randevu vermiş. Ne yazık ki bu yabancının çalışma odasına girdiği sırada generalin saçını tarayan uşağı randevunun Sancak Caddesi'nde verildiğini duysa da numarayı aklında tutamamış. İç Güvenlik Bakanı Kral 18. Louis'ye bu bilgileri verirken gözleri adeta onun dudaklarına kenetlenen Wilford'un yüzü bir kızarıyor bir soluyordu. Kral ona döndü. Monsieur de Wilford, zorbanın yandaşı olduğu sanılan ama aslında bana bağlı olan General Quesnel'in Bonapartçı bir tuzağın kurbanı olduğu konusunda benimle hemfikir misiniz? Bu mümkündür majesteleri ama başka bilgi var mı? Randevuyu veren adamın izi üzerindeyiz. İzi üzerinde misiniz? Dedi Wilford. Evet, uşak eşkalini verdi. 50-52 yaşlarında, esmer, bıyıklı, kalın kirpiklerle çevrili siyah gözleri olan bir adam. Üzerinde mavi bir redingot var. Yakasında subaylara verilen Legion d'honneur nişanını taşıyor. Dün eşkali tıpatıp anlattıklarıma uyan bir adamın peşine düşüldü. Ama Josen ve Jacaron caddelerinin köşesinde gözden kayboldu. Bakan konuştukça dizlerinin çözüldüğünü hisseden Wilford bir koltuğun arkasına yaslanmıştı. Ama meçhul kişinin polisin ellerinden kurtulduğunu duyunca derin bir soluk aldı. ''Bu adamı bulacaksınız.'' dedi kral bakana. ''Çünkü tüm bilgiler şu anda bize çok yararı dokunacak General Quesnel'in Bonapartçı olsun ya da olmasın bir cinayete kurban gittiğine işaret ediyor. Suçluların acımasızca cezalandırılmasını istiyorum.'' Wilford, kralın talimatıyla yüzüne yansıyan dehşeti gizlemek için tüm soğukkanlılığını takındı. ''Garip şey.'' diye ekledi kral öfke dolu bir jestle. Polis bir cinayetin işlendiğini söylediğinde ve ardından suçluların peşindeyiz diye eklediğinde her şeyin hallolduğunu sanıyor. Majestelerinin en azından bu konudaki isteğinin yerine getirileceğini umuyorum. Bakalım, göreceğiz. Sizi fazla tutmayayım, baron. Monsieur de Wilford, bu uzun yolculuk sırasında yorulmuş olmalısınız. Gidip dinlenin. Kuşkusuz babanızın evinden geliyorsunuz. Wilford'un gözlerinde bir şimşek çaktı. Hayır, majesteleri. Tournon Caddesi'ndeki Madrid Oteli'ne yerleştim. Ama onu gördünüz, öyle değil mi? Majesteleri, önce Monsieur de Blacques'e uğradım. Ama en azından onu göreceksiniz. Sanmıyorum majesteleri. Ah, doğru ya, dedi 18. Louis. Peş peşe gelen bu soruların laf olsun diye sorulmadığını belli edercesine gülümseyerek. Monsieur Northier ile aranızın açık ve bunun kraliyet davası için yeni bir fedakarlık olduğunu unutmuştum. Sizi bu yüzden ödüllendirmem gerek. Majestelerinin bana iyi yürekli davranması tüm ihtiraslarımın ötesinde bir ödül. Kral hazretlerinden başka bir talepte bulunmayacağım. Önemli değil Monsieur, sizi unutmayacağız, içiniz rahat olsun. Bu arada, kral genellikle mavi giysisinde Saint Louis nişanının yanında Notre Dame du Mont Carmel ve Saint Lazare tarikatının rozetinin üzerinde taşıdığı Legion d'honneur nişanını çıkardı ve Wilford'a uzattı. Şu nişanı alın. ''Majesteleri yanılıyor. Bu bir asker nişanı.'' dedi Wilford. ''Hadi canım, Monsieur bunu alın. Bir başkasını getirtecek zamanım yok. Blacques, bu beraatin Monsieur de Wilford'a teslim edildiğine tanıksınız.'' Gözlerinde sevinçli bir gururdan kaynaklanan bir damla gözyaşı beliren Wilford nişanı alıp öptü. ''Peki şimdi majesteleri bana yerine getirmekle onur duyacağım hangi talimatları verecek?'' diye sordu. ''Dilediğinizce dinlenin ve bana Paris'ten çok Marsilya'da yararlı olacağınızı düşünün.'' Majesteleri, dedi Wilford öne doğru eğilerek. Bir saat içinde Paris'ten ayrılmış olacağım. Hadi gidin Monsieur, dedi kral. Ve sizi unutursam, kralların hafızası zayıftır. Kendinizi bana hatırlatmaktan çekinmeyin. Sayın Baron, bana savaş bakanını çağırmaları için talimat verin. Blacques, siz burada kalın. Ah Monsieur, dedi iç güvenlik bakanı Tularis'ten çıkarken. Çok iyi bir iş başardınız. Geleceğiniz güvence altında. Mesleki kariyeri sona ermiş olan bakanı selamladıktan sonra otele dönmek için etrafta bir araba ararken uzun sürecek mi acaba diye mırıldandı. Wilford'un işareti üzerine rıhtımdan geçen bir araba yaklaştı. Gideceği yeri söyleyen genç adam kendini arabanın bir köşesine atıp ihtiras dolu düşlere daldı. 10 dakika sonra oteline döndüğünde atların 2 saat içinde hazır olması talimatını verip kendisine yemek getirmelerini söyledi. Masaya oturmak üzereyken kendinden emin ve güçlü bir elin çektiği çıngırağın sesi yankılandı. Uşak kapıyı açmaya geldiğinde Wilford bir sesin ismini telaffuz ettiğini duydu. ''Burada olduğumu kim bilebilir?'' diye sordu kendi kendine genç adam. O sırada uşak geri döndü. ''Evet, ne oldu? Kapıyı kim çaldı? Beni soran kim?'' ''İsmini söylemek istemeyen bir yabancı.'' ''Nasıl? İsmini söylemeyen bir yabancı mı? Bu yabancı benden ne istiyormuş?'' ''Mösyö ile konuşmak istiyor.'' ''Benimle mi?'' ''Evet.'' ''İsmimi söyledi mi?'' ''Elbette.'' ''Bu yabancının eşkali nasıl?'' ''Mösyö, 50 yaşlarında bir adam.'' ''Uzun mu, kısa mı?'' ''Yaklaşık Mösyö'nün boyunda.'' ''Esmer mi, sarışın mı?'' ''Esmer, çok esmer. Saçları, gözleri, kirpikleri siyah.'' ''Peki nasıl giyinmiş?'' ''Boynuna kadar düğmelenmiş uzun bir redingot, bir de Legion de Honor nişanı var.'' ''Bu o,'' dedi rengi solan Wilford. ''Elbette,'' dedi kapıda beliren ve eşkalini iki kez belirttiğimiz kişi. ''İşte yeni adetler. Marsilya'da oğullar babalarını bekleme odasına mı alıyorlar?'' ''Baba,'' diye haykırdı Wilford. ''Demek yanılmamışım. Siz olduğunuzdan kuşkulanıyordum.'' ''Ben olduğumdan kuşkulanıyorsan,'' dedi içeri girip bastonunu bir köşeye, şapkasını bir sandalyenin üzerine bırakarak. ''Sevgili Gerard, beni böyle bekletmenin hiç de hoş olmadığını söylememe izin ver.'' ''Bizi yalnız bırakın Germain,'' dedi Wilford. Uşak şaşkınlığını belli eden bir yüz ifadesiyle dışarı çıktı.